Ayrım 25.
Kumral saçları altında renkli bir siması vardı. Anlattığı şeylerle coşmuştu. Topraklarımız için yağmur beklemeye ne lüzum var? Denizlere akan nehirleri bozkırlara çevireceğiz. Denizlerin cereyanlarını değiştirecek, hatta belki de yağmur yağdıracağız. Bu delikanlıya göre elektrik her şeyin başında geliyordu. Zaten o sıralarda Lenin'in "sosyalizm demek elektrifikasyon demektir" sözü dillerde dolaşıyordu. Ortalıkta elektrik pek bol değildi ama elektrifikasyon sözleri her tarafa yayılmıştı. Delikanlı elektrifikasyon için öyle rakamlar söylüyordu ki kurulacak santraller hakikaten onun dediği takati tutarsa, bu rakamın yanında Niagara şelalesini yakacağı ışık miskin bir idare lambası gibi kalmak lazım gelirdi. Konuştukça coşuyordu. Şu parçalanmış, şu küçük Avrupa'nın zavallı memleketleri, şu yoksul Fransa, şu temelsiz İngiltere, şu takatinin son haddine kadar gerilmiş olan Almanya, bizim için asla örnek olamaz. Biz yalnız bir memleketle kıyaslanabiliriz, Amerika. Evet, Amerika. Biz Amerikalılaşmak istiyoruz. Amerikalaşmak fakat orada kalmamak, yetişmek ve geçmek. Amerikalaşmak, yetişmek ve geçmek sözleri de o günlerin en yaygın sloganlarıydı. O günlerde Moskova'yı ziyaret eden bir Amerikalı yazarı mektebin konferans salonunda, "Ben bu memlekette insanların makinesiz nasıl olup da yaşayabildiklerini görüyor ve şaşıyorum" diye konuştuğuna şahit olmuştuk. Demek ki sergi salonundaki genç Amerikalaşmak deyince belki de makineleşmeyi kastediyordu ve daha neler söylüyordu. Kömür, petrol, orman, renkli madenler ve bu imkanların hepsi Amerika ile kıyaslanıyordu. Ama kıyaslanmakla kalmıyor, hemen arkası geliyordu. Amerika'ya yetişmek ve onu geçmek. Yeni rejim Amerika ile daha o günden bir yarışa girmiş gibiydi. Bu gencin söyledikleri belki olacak, belki olmayacaktı. Fakat şu belliydi ki bunları söyleyenin kendisi bu söylediklerine inanıyordu. Bu sergiyi sonra kaç defa gezdim bilmiyorum ama ilk günün algılarını, etkilerini hiç unutmam. Oradan ayrılırken düşünüyordum. Bu gencin söyledikleri ya olur ya olmaz. Fakat görüyorum ki o narin Çin köprüsü üstünden gösterilen imkanlarda çok şeyler hesaplanmıştır. O halde bir gün bir dev cüsseli çark bütün bunları hakikat yapacağım diye harekete gelirse ya ötekiler ne olacak? Şu delikanlıları gümüş kordonlar içinde yüzen fakat yazı yazacak alfabeleri bile olmayan Çerkesler ne olacak? Günlerinin, gecelerinin çoğunu kartal yuvası dağlarının üstünde hançer oyunları oynamak yahut kız kaçırmakla geçiren şu gelin gibi süslü Kafkas delikanlıları ne yapacaklar? Şu deve kadar hareketsiz Kırgız avulu, belki hepsi de hanlar soyundan olan fakat hayatlarını develerin yürüyüşüne uyduran şu Kırgız bayları kervanlarını nerelere sürecekler? Şu incik boncuk şeyler satan Türkistan çarşısı, şu gece gündüz yağar yağar diye haykıran oynak dönbelekçiler, şu ablak yüzündeki donmuş sırıtışıyla oynamaktan ziyade debelenen ipek takkeli olan, şu ziller, tefler, kurdeleler içinde eteklerini savura savura ortalıkta dönen pis, tembel ve frengili şamanlar ne olacaktır? Ve sonra bütün ötekiler, kiliseyle meyhane arasında ebedi sarhoşluğundan bir türlü ayılamayan 100 milyonluk mujik sürüleri. İlk gezdiğim gün sergi şehrinden çıkarken gece hayli ilerlemişti. Gördüklerim beni düşündürüyordu. Bana öyle geliyordu ki bu sergide ortaya serilen olanaklar, kürsülerde, tablolarda, hoparlörlerde anlatılan tasavvurlar, hakikat olsa da olmasa da denizlere akan nehirler, çöllere çevrilse de çevrilmese de, dağlar ova ve ovalar dağ haline gelse bile, o yüzyılların kalıntısı hayat nizamının bu topraklarda devamına artık imkan kalmamıştır. İstense de istenmese de artık bir rüzgar esmiştir. Bu rüzgar Kırgız bozkırlarında haftalarca esip de durulduğu zaman savurduğu yerler tanımayan urağan cinsinden bir rüzgara benzemektedir. Bir urağan ki bu defa savurduğu şeyler kum veya kar zerreleri değildir. Kaderin bu sınırlar içinde topladığı renk renk ırk ırk oymaklar, boylar, milletlerdir. O milletler ki onların birer parçası bu sergi şehrinin pırıl pırıl ışıkları içinde şimdi her şeyden habersiz günlük eğlencelerini yaşıyorlar. Uzaktan hala Rus balalaykalarının, Azerbaycan tarlalarının, Kafkas kemençelerinin, Türkistan dümbeleklerinin ve Moğol zillerinin davullarının sesleri geliyor. Herkes eğleniyor. İçinde bulunduğum insanlara ve davalara kendimi ilk defa işte o gün yabancı hissettim. Bu duygu neden doğdu bilmiyorum. Bu his belki de biraz yorgunluğun, biraz aşağılık duygusunun karıştığı bir iç ezikliğiydi. Fakat muhakkak ki gördüğüm ve dinlediğim şeyler benim idrak ufkumu aşıyordu. Yahut öyle değildi de içimdeki his sadece bir kıskançlıktan ibaretti. Evet, belki bir kıskançlık. Çünkü bizim gençlik ideallerimizin o kadar benimsediği ülkelerin, halkların, yani bizim şu gençlik ülkümüz olan bize vaat edilmiş saydığımız ana yurdumuz Tuğra'nın kaderi öyle sanıyorum ki bugün burada belli oluyordu. İçimdeki ezginlik bu yenilgi ve gizli kıskançlıktan gelmese bile muhakkak ki bu dava içinde benim yerim, herhalde örneğin şu sergi sarayında konuşan Rus delikanlısının yeri değildi. O Amerikalılaşacak, Amerika'ya yetişilecek ve Amerika geçilecekti. O bu yarışın safkan bir yarış atıydı. Onun önünde aşacağı geniş ufuklar vardı. Doğru veya yanlış, muvaffak olacak veya olmayacak ama bu rejim onun malıydı. Bu davalar onun davalarıydı. Belki buralarda artık bir devlet kuruluyordu. Bu onun devletiydi. O bu rejim içinde yaşadıkça bu davalarla yoğrulacaktı. Ben ise nihayet bir kervana karışandım. Evet, belki bir yarış karşısındaydık ama bu yarışta bizim atımız galiba biraz halsiz, biraz bakımsızdı. Ama bu ruh düşkünlüğü az sürdü. Serginin çıkış holünde karşılaştığım büyük bir maket az önceki ruh düşkünlüğünü çabuk dağıttı. Gördüğüm şey büyük holün ortasına mermerden yapılmış hissi veren büyük bir abide maketiydi. Birbiri üstüne kenetlenmiş, birbiri üstüne düşen taşlardan, kayalardan bir yığın, bir ehram şeklinde yükseliyordu. Kaide taşları arasında hesapsız insanların çökmüş, ezilmiş vücutları, iskeletleri vardı. Daha üst kademenin taşlarını omuzlarında taşıyan insan kafileleri, varabildikleri yüksekliklere kadar varmış ve orada erimişlerdi. Fakat bu ehramın içinde taşlar bir kademe daha yükselmişlerdi. Sonra ehramın gövdesi daralmaya başlıyordu. Taşlara sarılan, başları göğe çevrilmiş yahut kolları yukarılara uzanmış insanlar oralara kadar getirebildiklerini, kendilerinden öncekilerinin temelleri üzerine koymuşlar ve öylece donmuşlardı. Daha yukarıda bu ehramın zirvesi helezonlaşıyordu. Dönüyor, kıvrılıyor ve öylece daha yükseklere yönelen bir dinamizm içinde bitiyordu. Dikkatle bakıldığı zaman görülüyordu ki helezonun son halkası diğerlerinin cesetleri üstünde yükselen ve getirdiği en son taşı en yukarıya ulaştıran bir insanın son taşlara sarılan ve öylece kalan vücududur. Bir kolu sanki bütün yüzyılların hasılasını kucaklamıştır. Diğer kolu helezonun dinamizmine uyarak ehramın zirvesine erişmiş ve daha yukarıları göstermektedir. Başı ise göğsüne düşmüş taşlara yaslanmıştır. Bu maketin ifade ettiği mana neydi bilmiyorum. Onu yapan sanatkar ona kendi kafasında belki bizim düşüneceklerimizden başka türlü manalar vermişti. Fakat ne var ki bu ehram o anda bana, benim bütün o günkü intibalar sonunda ruhumu saran ezginliği cevaplandıran bir meşale gibi göründü. Evet, biz, hepimiz ve bütün bizden sonra gelecekler, ırklar, milletler, boylar, oymaklar adına insan uygarlığı ve insanlığın tarihi denilen ehramın sadece birer zerresi, birer unsuruyuz. Hiç kimse, hiçbir nesil, hiçbir millet, hiçbir parti ve hiçbir rejim bu ehramın hepsi demek değildir. Ne peygamberler, ne kahramanlar, ne önderler. Ne Çin, ne Hint, ne eski Yunan, ne Orta Çağ, ne Son Çağ bu ehramın hepsi demek olamaz. Hatta ne bugünkü Amerika ne yarınki Rusya dünyada her şey demek değildir. Herkes, her medeniyet, her millet kendi taşını getirecek ve bu taşı çıkarabildiği yüksekliklere çıkaracak ve orada kalacaktır. Hepimizin, her neslin ve her fikrin bu ehramda yeri vardır. Her millet kendi toprağının ocağından çıkan mermeri kendi omuzunda taşıyacak ve insan uygarlığının kimsenin malı olmayan çok cepheli ehramına koyacaktır. Medeniyet bir milletin değil, hür ve özgür bütün milletlerin hakkıdır. Dünyanın yapısında hepimize iş vardır. İnsanın yani taş üstüne taş koyanların ehramı böylece meydana gelecektir. Bu bir kanundur, doğru ve güzel kanundur. Putlar ve ilahlar. Beşerin böyle delaletleri var. Putunu kendi yapar, kendi tapar. Tevfik Fikret. 17. Bölüm. Yeni bir yaz tatili başlamıştı. 1923 yılı yazı. Şimdi mektebin tatil kampı haline getirilen bir şatoda bulunuyorduk. Bu şatonun ağır sütunlu holleri, kapıları çayırlara, ormanlara açılıyordu. Vaskin Şatosu'nun parkı, gölü, sonra uzaklarda ormanlar arasından yükselen ve kulelerinde altın yaldızlı haçlar parlayan beyaz büyük kilise, onu çevreleyen manastır binaları temiz mavi bir gök kubbesinin altında uzanıp gidiyordu. Ağır boğuk çan sesleri zaman zaman her istikamete ufuklara yayılıyordu. Şatonun yeşil kırlara bakan üstü kapalı terasında vakit vakit dersler, konferanslar olurdu. Tanrılar mı insanları yarattı, yoksa insanlar mı tanrıları yarattılar? Bir gün ders konusu olarak hoca hiç beklenmeyen bu soruyu ortaya atınca irkildiğimi, kalbimin sıkışır gibi olduğunu hatırlarım. Gerçi soru bu haliyle payen bir çerçeve içindeydi ama hocanın neyi kastettiği de belliydi. Benim neslimden, bizim kuşağımızdan olanlar için Tanrı konusu tartışma dışında kalması lazım gelen bir konudur. Din, hatta onun ilkelerine uymasak, isteklerini yapmasak bile ruhumuzun dokusunda yaşayan ve yıpranmayan bir duygudur. Profesör sualini tekrar etti. İnsanlar mı tanrıların eseridir, yoksa tanrılar mı insanların eseridir? Cevap beklemekten ziyade karşısındakileri tartan, onlarda etkiler ve düşünce zincirlemeleri uyandırmaya çalışan usta bir tartışma adamının kendinden emin haliyle konuşuyordu. Hoca Vax isimli bir Yahudiydi, sakindi. Yaşlı, yarı kambur ve babacan bir adamdı. Kabarık saçları, gür bıyıkları vardı. Herhalde eski devirde satın alınmış altın zincirli iri gözlüğünün arkasında gözleri canlı ve alaycıydı. Önünde çeşitli memleketlerden gelen ve çeşitli inançlar içinde yetişmiş genç fakat karışık bir öğrenci kitlesi vardı. Avrupa ve Asya Rusyası'nın sayısız ırklarından gelenler, sonra Batılılar, bizim gibi Orta Doğu'dan olanlar, daha sonra hepsine de bir kelimeyle Hintli veya Çinli dediğimiz, fakat Hint ve Çin'in bin bir çeşit ırk ve din karışımı içinden kim bilir hangilerine mensup olanlar, kadın erkek onu dinliyorlardı. Profesörün sorusu onları hangi düşüncelere sevk etti bilmiyorum. Fakat bu sual benim manevi, ruhsal varlığım içinde uyuyan, belki zinde bir kudret halinde yaşamamakla beraber, orada derinlere itilen şuurun yüzey dokusu altında rastgele yığınlaşan bir iç alemi harekete getiriliyordu. Bu iç alemi bir tanrı düşüncesiydi. Asla münakaşa götürmez fakat yaşayan bir düşünce. Uzakta doğduğum ve çocukluğumu yaşadığım şehrin bir kenar mahallesindeki evin küçük ve basık odasında, annemin gece yarısına kadar süren ibadetler arasında uyuyup kalırken, Allah'ın varlığı kendi kendine ruhuma sinerdi. Akşam teravih, bayram namazlarının havasını daima hatırlıyordum. Mahalledeki evliyaya adanan şeylerle ondan istenen, fakat aslında Allah'a yöneltilen dilekler, dualar bir tanrı inanışının ifadesiydi. İlk mektebe başladıktan sonra yüzyıllık ağaçların arasına gömülen mavi çinilerle kaplı bir sultan caminin loş aydınlığı içinde cemaate karışıp kılınan namazlar, edilen niyazlar ne kadar dinlendiriciydi. Sonra bu sultan caminin avlusundaki Mevlevi tekkesinde ney ve kudüm sesleri arasında döne döne Allah'a ulaşır gibi yükselen temiz yüzlü dervişlerin ruhunda yarattığı tesirler hala derinlerde yaşıyordu. Hele doğduğum şehrin her tarafından göklere fışkıran kubbeler, minareler. Hulasa benim ilk inançlarımı sessiz sedasız dokuyan tanrı duygusu şimdi bir tartışma konusu oluyordu. Hoca kabarık saçlarıyla pos bıyıkları arasında ve altın çerçeveli iri gözlüğünün altında parlayan gözlerini sakin bir inatçılıkla dinleyicilerinin üstünde ağır ağır dolaştırıyordu. Onun kasti belliydi. O elindeki oku içimizdeki kapalı kapılara atıyordu. Hoca bir takım sualler sordu, bir takım cevaplar aldı. O evvela karşısındaki insanı kendi içindekilerle karşı karşıya getirmek, sonra bu insanla onun iç varlığını birbirinden şüpheye düşürerek birbiriyle becerleştirmek istiyordu. İstiyordu ki herkes kendi içinin kapılarını kendi açsın. Sonra bu açılan kapıların iç bölümlerini karıştırmak elbette ki kolay olacaktı. Bugünkü ders bana lüzumsuz, hatta saçma göründü. Bütün bunları kurcalamaya ne lüzum vardı? İnançlarımız içimizde yaşayan masum varlıklardı. Bunların kime zararı dokunuyordu? Bunlar yılların ağır ağır dönen çarkı içinde tıpkı dünya kabuğunun zamanla buruşması, maddelerin, dağların zamanla şekilleşmesi gibi yavaş yavaş ve kendi kendilerine vücut bulmuş şeylerdi. Bize düşen bu derinleri eşelemektense dünya kabuğunun üzerinde toprağı işleyip ondan yeni nimetler yaratmaktı. Harplerin, göçlerin, ihtilallerin, açlıkların olmayacağı bir hayat nizamı. Biz buraya bunun için gelmiştik. Daha fazlasını düşünmeye ne lüzum vardı? O günkü ders bu kadarla bitti. Tekrar toplanılacaktı. Bu toplantıda herkesin kendi doğup büyüdüğü alemin inançlar manzumesini ve Tanrı anlayışını, hatta kendisi inanmasa bile olduğu gibi anlatmasını istedi. Özetler hazırlanacaktı. Ertesi toplantıda bazıları hiçbir şey anlatamadılar. Hele Rusya topraklarından gelenler için sanki böyle bir mesele yoktu. Onlar için bu konu çoktan hallolunmuştu. Mitinglerde söylenen, duvarlara yapıştırılan bazı formülleri tekrar ettiler, bitti. Asıl hazırlıklı olanlar Doğu ve Güneydoğu Asya'dan gelen öğrencilerdi. Bunlar için her mesele ciddidir. Bunlar eski bir takım medeniyetlerin saygıdeğer çocuklarıydılar. Her meselede olduğu gibi bu davayı da geleneklerine yakışan ince bir terbiye ve bir ruh zenginliğiyle derin, dikkatli işlemişlerdi. İlk sözü bir genç Çinli aldı. Atalarının yaşadığı inançlar aleminden şöyle bir hülasa yaptı. İnsanlarla tanrılar birbirlerinden ayrılamazlar. Bizde Buda hem bir ruh hem duyan ve yaşayan bir insandır. İnsan kainatı dolduran ruhun bir parçasıdır ve onunla birdir. Filozof Huang Fu bunu böyle anlatır. Başka bir Çinli genç söz aldı. Filozof Hui Meng'e göre Atman Brahman'dır. Yani külli ruh bile bu ruhun bir parçasını taşıyan insan aynı şeydir. İnsan Allah'ın bir parçasıdır. Hintliler meseleyi başka türlü koyuyorlardı. Hayat hakkındaki bilgiler bizde maya yani illüzyon olarak kabul edilir. Asıl tanrı ise bir hikmettir ki bitkinin kökü gibi maddenin içinde saklıdır. Tantra Tatva metinlerinin tarifi budur. Bir Japon kızı da Zen Budizminin telakkisini şöyle topladı. Zen Budizminin üçüncü patriarhına göre tanrı vardır, birdir. Bir olan her şeye şaridir, yani her şeyde vardır. Her şey bir olanda mündemiştir, yani bir olanda toplanmıştır. Bir Baltık Almanı Hristiyanlıktaki tanrı telakkisiyle Budizm patriarhının sözleri arasında benzerlik buldu ve Saint Bernard'ın şu cümlesini nakletti. Tanrı mahiyeti itibariyle her şeyde vardır, mündemiştir ve o ancak sevgi yoluyla idrak edilebilir. Bana bir şey sorulmadı ama eğer sorulacak olsaydı ben de bu söylenenlerin hepsine katılırdım. Hoca nihayet söze başladı. Yoğuracağı hamurun bütün malzemesini tezgaha koyan bir ustanın sükûnetiyle çalışıyordu. Kadim ilahların tarihi insanlık tarihinin bir parçasıdır. Asur tanrıları, Mısır tanrıları, Etilerin Yunanların tanrıları diyoruz. Bunlar Asurlar, Mısırlar, Etiler ve Yunanlarla beraber doğdular, beraber yaşadılar, geliştiler ve sonra onlarla beraber tarihe karıştılar. Evet, ilahlar da doğarlar, gelişirler, şekil değiştirirler, hatta ölürler. Yerlerine yenileri gelir. Ömürleri sona eren veya örneğin eski Mısır'daki Amon ve Aton mücadelesinde olduğu gibi tahtından indirilen tanrılarla onların yerlerini alan yeni kudretler arasında çekişmeler, kavgalar, kanlı savaşlar cereyan eder. Bu savaşlar bazen küçük kabileler, bazen kavimler, hatta bazen bilinen dünya çapında bir mahiyet alır. Bu savaşlarda ilkel insan ilahını tıpkı bir sancak gibi mızrağının ucuna takmıştır. Hangi taraf yenilirse o tarafın mızrağı yere düşer ve galiplerin ayakları altında ezilir. Bu sefer o kudretin boş kalan tahtına galiplerin mızrağı dikilir. Bir mızrağın insan tarafından yapılışı ve o mızrağın gönderine gene insan işi olan renk renk bayrakların çekilişi gibi iptidai insanın ilahları da devir devir ve yer yer hükümlerini sürerler ve sonra ömürlerini tamamlayarak sahneden çekilirler. Hoca tahlillerini daha da genişletti. Ormanlarda yaşayan ilk Fin, Cermen kabilelerinden, Zencilerden, Mayalardan, İnkalardan, Kızılderililerden, Hint, Tibet, Polonezya tanrılarından bahsetti. O günler Hristiyanların dini bayram günleriydi. Parti bütün memlekette geniş bir din aleyhtarlığı mücadelesine girişmişti. Bu mücadele Allah'ı inkar eden ve daha ziyade de genç yaşta olanları içine alan bir teşkilat tarafından yürütülüyordu. Bundan başka bir de Yaşayan Kilise ismini taşıyan bir teşkilat vardı ki, bu teşkilatın mensupları Rus kilisesinden itizal eden, yani bazı din konularında ona karşı çıkan bir kısım papazlardı. Fakat Rus Ortodoksluğu her şeye rağmen henüz ayaktaydı. Son siperleri olan kiliseleri birer birer kapattırdığı halde direnişine devam ediyordu. Son dini bayram günleri münasebetiyle Moskova'da elde kalan kiliseler günün her saatinde çan sesleriyle Moskova göklerini çınlatıyorlardı. Bizim şatonun bulunduğu Vaskin köyüne yakın kilisenin kulelerinden hiç durmadan ağır boğuk çan sesleri yayılıyordu. Son dersin verildiği günde büyük bir ayin günü olsa gerekti. Yollar boş değildi. Civar köylerden şatonun etrafındaki köy evlerinden kadın erkek grup grup müminler yavaş yavaş kiliseye doğru ilerliyorlardı. Ben kiliseleri az bilirim. Çocukluğumda civardaki Rum ve Bulgar mahallelerindeki kiliselerin çanları çalınmaya başlayınca bazen komşu çocuklarıyla toplaşıp o mahallelere sokulurduk. Eğer bizi kovalayan olmazsa kiliselerin avlu kapılarına birikip içeride kandillerle aydınlatılan, ibadet yerine en temiz elbiselerini giymiş Hristiyanların kadın erkek akın edişlerini seyrederdik. Annem bir kilisenin taşına bir Müslüman ayağı değerse o Müslümana ebediyen minnet duaları ettiğini söylerdi. Ben de her kiliseye sokuluşumda daha çok dua alabilmek için ayağımın erebildiği taşlara basabildiğim kadar basardım. Belki biraz da bu anıların uyanışıyla olacak ki bu son ayin günü kiliseye yönelen kafilelere karıştım. Manastıra vardığımız zaman kilisenin önünde manastır rahibeleri bir halka halinde bir şeyler okuyorlardı. Kilisenin içinde bütün mumlar yanıyordu. Her gelen önce giriş holine sıralanan, önlerinde birer yağ kandili yanan küçük çerçeveler önünde diz çökerek haç çıkarıyordu. Sonra büyük kubbenin altındaki sıralardan birinde yerini alıyordu. Çerçevelerin içinde soluk simasıyla Meryem kucağında oğlunu taşıyordu. Çocuğun başında bir güneş halesi vardı. Bu resimler bana kutsal duygular vermediler. Fakat onların önlerine diz çökenlerin başları göğüslerine düşüyordu. Bunlar artık sanki köylerde, pazarlarda kurnaz bir tilki tetikliğiyle dolaşan, bir araya geldikleri her yerde birbirlerini çekiştiren, sövüşen, dalaşan insanlar değillerdi. Hepsine çekingen, birbirini sayan bir hal gelmişti. Ben bu kadar süslü, ziynetli bir kilise görmemiştim. Zaten bu kadınlar manastırıyla yanındaki kilise Rusya'nın sayılı dini tesislerinden biriydi. Çok geniş yer kaplıyordu. İhtilalin şimdilik onun gayet geniş topraklarını elinden almış olmaktan başka yaptığı bir şey yoktu. Fakat bu herhalde nazari kalıyordu. Çünkü görünüşe göre köylüler İsa'nın da isteğine uyarak Allah'ın hakkını Allah'a, Kaiser'in hakkını Kaiser'e vermekte devam ediyorlardı. Her taraf ışık ve yaldız içindeydi. Cemaat gittikçe artıyordu. Soldaki duvarı baştan başa kaplayan bir tabloda ve kızıl bir gök boşluğu içinde Nasıralı İsa çarmıha gerilmişti. Yüzü göğsüne düşmüştü, avuçlarından sızan kanlar hala taze gibiydi. Başındaki dikenli tacın etrafında altın bir güneş halesi vardı. Yüzündeki hal ne şikayete ne de sükûna benziyordu. Bu yüzde daha ziyade doyulmamış bir hayatın, terk olunmuşluğun ve artık dinmesi beklenen bir ızdırabın ifadesi vardı. Eğer yaşadığı doğruysa hayatında İsa mabetlere, din hiyerarşisine, yaldız ve şekil saltanatına baş kaldırmış bir asiydi. Göklerin melakutu karşısında bunlar bir gün çökecektir demişti. Halbuki şimdi onun resimleri, heykelleri bir yıldız deryası içinde yüzüyordu. Bu kilise bir saraydan farksızdı. İsa'nın Kudüs'te Golgota tepesine kadar omuzunda taşıdığı salip, şimdi altın çelipalar şeklinde dünyanın en azametli kulelerini, kubbelerini süslüyordu. İnsanlara onun sözlerini nakleden papazların, metropolitlerin, patriarchların kendileri süs ve yaldız içinde boğuluyorlardı. Bu süsler, yaldızlar, ork sesleri, günlük kokusu ve haç çıkaran papazların ısmarlama gösterişleriyle Tiberiye'deki balıkçıları Hakk'a davet eden İsa'nın çölün kumlarında parçalanmış ayakları, sahrada susuzluktan kavrulan dudakları arasında ne büyük çelişme vardı. Dünyanın ziynetlerine değil, göklerin saltanatına yönelin diyen bir nebinin ruhu bu çiğ süsler içinde kim bilir ne kadar rahatsızdı. Evet, bu peygamber eğer yaşamışsa rivayete göre bir çarmıhta can vermişti. Şimdi ise bir tahtta oturuyordu.